sevgili kuzenler, siz bebeğin bu dünyada sadece biz kalmışız ya da biz sadece burada yaşıyoruz falan değil. Biz bugün kurtarıcımız İsa Mesih ile birlikte yürüyoruz. Ve her zaman hep beraber birlikteyiz. Rabbimiz onu bahretti, o görkemli cennete bizi yönlendirmektedir. Dolayısıyla o bizi yönlendirmek istiyor. Bunu yapabilmesi için biz bütün imanımızla çalışmamız gerekiyor. Onun isteği için biz de çalışmak gerekiyor. Rab gerçekten bizi cennete yönlendirebilir. Bugün okuduğumuz ayette Yeni Yeruşalim nasıl bir yer olduğunu gösteriyor. Bu gerçekten gerçekleşecek bir şey. Sadece ilerideki bir olay oluyor. Ama gerçekten mutlaka gerçekleşecek olduğu için mutlaka gerçekleşecek. O yüzden bu gerçektir. Rab bu şekilde bizi yönlendirmek istiyor. Ve vahiy kitapta görülen bu şeyler mutlaka gerçekleşecek bir şey oluyor. Mutlaka gerçekleşecek şeyleri gösteriyor vahiy kitabı. İman hayatımızda bayağı çok mücadele ediyoruz. Ve sonuçta bu şekilde olacak. Vahiy kitabında yazılmış gibi bu şekilde olacağız. Ve aynen bunun gibi bugün biz bunun için koşmaktayız. Gökteki şey ve buradaki şey aynı şey oluyor. Gökteki şeyin bir gölgesi gibi, örneği gibi burada yaşıyoruz ama sonuçta biz bu vahiy kitabında yazılmış gibi olacağız. Onun egemenliğine siz bebeğini yönlendirmek için Rab bugün de dinlenmeden bizi koruyor ve savunuyor ve içimizde yerimize ruhumuz için dua ediyor ve bize yardım etmeyi istiyor. O gün için, o güne doğru biz ilerliyoruz. Dolayısıyla biz hala bu dünyada yaşadığımız sürece bu dünyadaki geçmişteki bütün düşünceler, bütün prensipler ona dayanarak yaşamamak gerekiyor. Siz ve ben hepimiz bir kilise olarak kutsal ruhun yönetiminde oluyoruz. Herkes yüreğimizde Yeruşalim tapınak, geçmişteki o Yeruşalim tapınaktan daha sağlam bir şey olmamız gerekiyor. Bugün Yeruşalim tapınağında Yeruşalim tapınağı harika ve sağlam ve büyük olduğunu biz iyice bilmemiz gerekiyor. Geçmişte İsa Mesih öğrencileriyle birlikte Yeruşalim'e gittiği zaman o zaman tapınak ne kadar sağlam ve büyüktü. Öğrenciler bunu görerek çok şaşırdı. Dedi ki, hocam bu taşlara bak, bu yapılara bak. Çok harika bir şey. Nasıl düşünüyorsunuz diye yani hocasına sordu. Rab'e sordu. O zaman Rab ne demiş? Sen bu büyük yapılarını görüyorsunuz. Taşların üstünde hiçbir taş kalmayacaktır. Hepsi yıkılacaktır diye İsa Mesih söyledi. Bu şekilde peygamberlikte bulundu. Tapınak, yani Tanrı'nın tapınağı, ilk tapınak bir çadırdı. O çağda Tanrı Musa'ya çağırdı ve Musa'ya vahiy verdi ve Musa Tanrı'nın buyruğuna göre çölde bir çadır yaptı. O çadır gelişti ve tapınak oldu. Süleyman'ın çağında tamamen iyice bu tapınak inşa edildi. Ondan sonra İsrail çok sıkıntı çekti ve Babilon'a göç edildi ve bu şekilde sıkıntı çekerek tapınak çok yıkıldı ve sonra tekrar kuruldu. Bu şekilde olunca İsa Mesih geldiği zaman o tapınak hemen hemen o tapınak hemen hemen 40 artı gündür yani 40 artı yıldır yapılmış bir tapınak oluyor. Ne kadar çok çabalamış oluyor değil mi? Ne kadar çok zaman sürdü. Harika bir tapınak olabilir. Mesela çok büyük, çok sağlam bir tapınaktır mutlaka. Bugün 21. yüzyıllarında büyük büyük binalar gördüğümüz zaman o kadar şaşmıyoruz ama geçmişte Yeruşalim tapınağında mesela tapınak içinde bu tapınağı görenler çok şaşmış olabilir. Bütün dünya yıkılabilir ama bu tapınak yıkılmayacak diye düşünmüş olabilir. Sonsuza kadar kalıcı olduğunu düşünmüş olabilir. O kadar çok sağlamdı. O kadar çok büyüktü. Harikaydı. Bütün insanlar o tapınağın önünde mesela sanki kendisi kısa boylu olarak bulmuş olabilir. Tapınak sadece bu değil, daha büyük anlam taşıyordu. Tapınakta bütün Yahudiler Tanrı'yla görüştüler ve Tanrı'yla barıştılar. Ve esenlikte kaldılar. Yani bunu yapmak için bir santral gibiydi. Yeruşalim'in adı kendisi ne anlam taşıyor? Mesela Yeru derken ire anlamına geliyor. İre derken Yehuva, ire derken o sözcük oluyor. Tanrı hazırlıyor anlamına geliyor. Bu Yeruşalim'in adının anlamı bu oluyor. Yani İsa Mesih bu dünyaya geldiği zamana kadar bütün insanı yani İsa'ya doğru yöneliyor. İsa Mesih'in gelişini bekletiyor. Bu bir model gibi oluyor. Bu bir rehberlik yapan bir kentiydi. Yeruşalim'deki tapınak o kadar çok önemliydi. Yeruşalim'deki tapınağın işlevi ama sadece İsa Mesih bu dünyaya geldiği zamana kadar sadece bir işlevi yapıyor. O yüzden İsa Mesih geldikten sonra artık bu tapınağın bütün işleri tamamen bitti. Çünkü İsa Mesih hepsini tamamladı için. O yüzden tapınak İsa Mesih'in gelişine dek sadece onun gölgesi olarak insanların onu beklemesini sağlıyor ve onun için hazırlık yapmasını sağlayan bir yerdi. Dolayısıyla bütün kutsal yasanın kurallar sadece yeni düzenin gelişine dek sadece yani kalan bir şeydi. O yüzden bu yaratılışa ait olmayan bütün daha büyük, daha yetkin çadır araçlarıyla İsa Mesih tamamen bütün insanı bağışladı ve kutsal yere girdi. Şimdi artık tapınağın bütün amacı geçen yılda da yapmış, bu yılda da yapmış ve gelecek yılda da yapmak gereken bütün işleri her zaman lekeli olduğu için, yetkin olmadığı için sürekli yapılması gerekiyordu bu kurban sunma. Ama bu işi tamamen İsa Mesih tamamladı. O tapınak bu dünyada tek olan o tapınak şimdi artık gerekmiyor. Ama çok önemli olan neymiş? Yahudilerin imanın sentraldi ve Yahudilerin çok sevdiği bir yerdi. Yahudilerin rüya içinde olan, yüreğinde olan bir tapınaktı ama başka uluslar, mesela yabancılar, bütün Hristiyanlar için Yahudiler bizi temsil ederek bütün insanlığı ümitsizlikten kurtarmak isteyen bir bir umut gibiydi. Tapınakta Tanrı ve insan görüşebiliyor. İnsan tapınak aracılığıyla olmadan Tanrı'yla görüşmez. Ama tapınakta Tanrı insanla görüştü. Bu dünyada tek olan bir yerdi. Yani bundan daha değerli bir yer olmuş muydu? Tanrı'yla görüşebildiği tek bir yer. Oysa insanlar tapınağı çok sevdi ve istedi. Yahudiler mesela bütün insanlığı temsil ederek onlar Tanrı'yla görüştüler. Tapınağa girersen gerçekten başlanıyorsunuz ve esenlikte kalıyorsunuz. Tabii ki bu başlanma yani sonsuz değil ama yani kısa bir süredir olsa da mesela Tanrı'yla görüşebildiği ve başlanabildiği resmi olarak. Ondan sonra ona kurban sunarak şükrederek ve başlanıyordu. Başlandıktan sonra tapınaktan çıkarken insanlar ne kadar esenlikle kalıyorlardı. Evet, çok şükrediyorum diye düşünerek yani tapınaktan çıkıyorlardı. İmanın merkezi olarak Yeruşalim'de gerçekten onlar Tanrı'yla barıştılar. Çok harika bir yerdi. Dolayısıyla başka ülkelerde yaşayan Yahudiler de o tapınağa gittiler. Başka ülkelerde olan uzakta olan Yahudiler de her zaman Yeruşalim'e gittiler. Yeruşalim bir merkez gibi, memleket gibiydi. Ne kadar uzak bir yerde yaşıyorsa da bayramda mutlaka Yeruşalim'e gitmeye çalıştılar. Ondan sonra Tanrı'ya yaklaşmak istediler. Ve tapınak içine girdiler. Tapınak içine girerken mesela vergi ödüyorsunuz. Yarım şeker oluyor. Yarım şeker ödüyor. Kore parası da mesela yani küçük para var. Mesela 5000 won gibi. Ama tapınağa girerken yarım şeker oluyor. Bir şeker ödeyebildi ama mutlaka yarım şeker vermek gerekiyormuş. Yarım şeker derken pek iyi kullanılmayan bir paraydı. Ve Yeruşalim'in çevresinde insanlar sadece yaşamıyorlardı. Yahudiler olsa da Roma ya da Yunanistan'da yaşayanlarda da vardı. Onların paralar da vardı mesela. Ama bu kabul edilmedi. Kutsal kitapta yarım şeker derken Yahudilerin parasını vermesi lazım. O yüzden çevirmek lazım. O yüzden tapınakta Yahudi parası olarak çeviri yapanlar, döviz yapanlar vardı. Mesela komisyon alarak mesela yani para çeviriyorlardı. Bu şeyler çok yaygın oldu. Başka kahinler de mesela buna isim verdi ve kendisi de para aldı. Uzak yerden gelenler Tanrı'yla görüşmek için, Tanrı'nın bulunduğu yer, Tanrı'yla görüşmek için. Ne kadar Tanrı'yla görüşmek isteyenler çoksa, yani bu komisyon almaya çalışanlar da daha çok vardı. Satış yapanlar çok vardı. Ve kurban sunarken de sorun vardı. Herkes Tanrı'ya geldiği zaman boş elle gelmemek gerekiyor. O çağda insanlar Tanrı'yla barışmak için danalar, tekerler mesela kestiler. Güvercinler kestiler. Mesela zengin adamlar danalar kesti ve fakirler mesela güvercin kesti. Uzak bir yerden geldiği zaman, başka ülkeden geldiği zaman mesela danayı getiremiyor. Birkaç yıl çünkü sürüyor gelmek için. O kadar çok zor gelmesi çok zor. Değil mi? Kutsal kitapta lekesiz bir koyun vermek gerekiyor. Mesela eğer yani Roma'dan geliyorsa lekesiz olsa da gelirken uzak bir yerden buraya gelirken mesela lekeli olabilir. O yüzden tapınan çevresinde satanlar çok vardı. O yüzden kahinler bunu kurban olarak acaba yani uygun mu diye mesela gözden geçirdiler. Bilmiyorum, kahinler kendi mesela kendiler aracılığıyla kurbanlar satanlar mesela Yeruşalim'de çevresinde mesela olabilir. Tapınan çevresinde mesela bu kurbanlar çok pahalı olmuş olabilir. İsa Mesih hepsini gördü. O çok kızdı. İsa Mesih'in kızması garip bir şeydi. Tapınağa gelince mal satanlar o kadar çok vardı. O yüzden İsa Mesih çok kızdı ve kamçıyla vurarak, masalarını vurarak mesela çok kızdı. Ondan sonra Yahudiler dedi ki sen ne yapıyorsunuz? Neden bunu yapıyorsunuz? İsa Mesih dedi ki bu tapınağı yıkın. Ben 3 günde bunu geriden kuracağım demiş. 3 günde bu tapınağı 40 artı yıldır yapırdın. Sen nasıl 3 günde bunu yapabilir dedi Yahudiler. Bu İsa Mesih'in tapınak olan kendi bedenini anlatmış oluyor diye kutsal kitapta yazırdı. Yani 3 günde kurulacağını söyledi. Bu tapınak olan kendi bedeninden mi bahsetti? Yani o tapınakta insanlar o kadar çok isteyerek bekleyerek gelecek olan Mesih'i gerçekten istediler. O gelecek Mesih hemen gelmesini istedi. Ama bu şekilde yoldan saptılar. O yüzden Rab İsa Mesih bu tapınağı yıkın dedi. Tapınak derken İsa Mesih'in gelişine de geçici olarak yani var. Mesela biz yol haritasını kullanıyoruz bir yere gittiğimiz zaman. Onu görerek mesela yol buluyoruz. Ama ilk zamanda çok zor oluyor. Acaba bu yol mu, şu yol mu diye kafa karışıyor. Ama bir kere mesela yol bulunca artık yol haritası gerekmiyor. Aynen bunun gibi. Navigation gibi değil. Navigation'ı sürekli kullanmak gerekiyor ama yol haritası öyle değil. İsa Mesih geldiği için artık tapınak gerekmiyor. Tapınak yeni düzen gelinceye dek sadece geçerliydi. O yüzden İsa Mesih bu tapınağı yıkın dedi. Ama İsa Mesih aslında tapınağı yakın dediği zaman bu ne anlamına geliyor? Kendisi öleceğini anlatıyor. Yani 3 günde kuracağım demiş dedi. Bu ne demek oluyor? 3 günde dirileceğini söylemiş oluyor. Bu tapınak gerçek değil. Yani İsa Mesih kendisi gerçek tapınak oluyor. İsa Mesih'in dirilmiş olan o beden Rabbin tapınağı oluyor. Bu Tanrı'nın sözüdür. Rab başka yerde de bunu anlattı. Baba bende olduğunu inan dedi. Baba onun içinde ise Tanrı, Baba Tanrı neredeyse orası tapınaktır. O her zaman tapınak olarak lekesizdir. Ama tapınağın yapmak gerektiği, çadırın yapmak gereken bir rol daha henüz yapmadı. Ama Rab ölüp dirildikten sonra tapınak olarak bir görev yaptı. Tamamen tamamladı. Hepsi tamamladı. İsa Mesih bu şekilde tapınaktır. Siz ve benim gerçek tapınağımız İsa Mesih'ti. Gerçek tapınak. Yani İsa Mesih dirildi. Ondan sonra göğe alındı. Ama bu dünyada Tanrı'nın tapınağı var. Tanrı'nın çadırı bu dünyada var. Neredeymiş? Ey kutsallar ne demiş? Bu dünyada hala var. Yeryüzünde var. Yani Tanrı bize vermiş olduğu iman oluyor. Siz bebeğinde iman varsa Tanrı içimizde kalıyor. Yani bu yüreğimizde iman aracıyla kalmak insanın felsefesiyle tamamen farklı. İnsanın yüreği ya da düşünce ya da kır. Mesela kilise şöyle dediği için biz değişelim. İmanı şöyle olmalı. Yani daha doğru olmalı gibi. Yani bu şeyler gibi değil. Tanrı'nın imanı insanın hiç anlamayacağı bir şey olabilir. Hiç anlamadığı bir şey olabilir ama inanmak gerekiyor ve ona göre hareket etmek gerekiyor. Bugünlerdeki gençler, delikanlılar geçmişteki insanlarla çok farklı. Ben bunu anlıyorum ve yardım etmeye çalışıyorum. Bugünlerdeki gençler yani anlamıyorsa hiç yapmıyor. 20 ya da 30 yaş kuşağındaki insanlar geçmişte mesela şunu yap derse yapıyorlar ama anlamazsa yapmıyorlar bugünlerde. Ama iman böyle değil. İnsanın inancı mesela akılla mantığa hiç alakalı değil. Gerçekten tapınak olan bizler sağlam ve güzel ve geçmişteki o Yeruşalim tapınağından da daha harika, daha mükemmel tapınak içimizde var. O yüzden yani o içimizde olması lazım. Geçmişteki gibi hiç yoldan sapmamış, bizim için ölmüş ve dirilmiş olan Rab kendisi, kutsal ve saf olan İsa Mesih kendisi, Baba'nın isteğini yerine getiren Rab ise yani içimizde kalması gerekiyor. O tapınak İçinizde olsun diye İsa'nın adıyla diliyorum. Tanrı gökte bize gönderdi. Gökten göndermiş olan çağrı içimizde varsa Tanrı bizde kalıyor. Bugün okuduğumuz kitapta Vahiy 21. bölüm 3. ayeti ne diyor? 3. ayete tahttan yükselen gür bir sesin söyle dediğin içtim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak diyor. Yani bu ne demek oluyor? Başka yerde İsa Mesih aynısını anlattı. O gün ben babamda baba bende olduğunu görüyorsunuz diye söyledi. Tanrı neredeyse o tapınaktır. Siz Tanrı'nın tapınak olduğunuzu ve Tanrı'nın ruhu içinizde olduğunu bilmez misiniz dedi. Ondan sonra kutsal İsa Mesih başka yerde dedi ki insan beni seviyorsa benim sözümü yerine getirecek. Yani imandan bahsediyor burada. Sözümü yerine getirecek. Baba onu sevecek. Biz de onunla birlikte kalacağız dedi. İmanın çadırı içinde olacak dedi. İşittiğiniz şey benim sözüm değil. Beni gönderen babanın sözüdü. Bu çadır gökten gelen çağrıdır dedi. Yani kutsal tapınak insan tarafından yapılmıyor. İnsana ait değil, insanın değil. Dolayısıyla kapağımızda olan şeyler farklı olabilir. İnsanın elle yapılmış olan bir şey değil. İnsanın kafasından çıkmış olan bir şey değil. Musa geçmişte çadır yaptı. Bu örnek ve gölgesi olduğunu İbraniler kitabında anlatıyor. Musa Tanrı'dan almış şeylere göre tapınak yaptı. Süleyman'ın tapınak da aynı. İnsanlığa verilmiş gerçek şeyin sadece örneği ya da gölgesiydi. Ama İsa Mesih insanın elle yapılmamış, bu dünyaya ait olmayan gerçek bir şey. Büyük ve yetkin şey ile tekelerle danaların kanıyla yani yapılmayan kendi kanıyla sonsuza dek başladı. Bir kere de tapınak içine girdi. Kendi kanıyla bir kere de sonsuza dek yani tapınağa girdi diyor. Dirilmiş olanlar şimdi artık içimizde kalmak istiyor. İsa Mesih içimizde olmasıyla Tanrı'nın tapınağı tamamen tamamlandı. Siz bebe ben de oluyor. Tanrı'nın tapınağı oluyoruz. Tanrı'nın tapınağı olduğumuzu bilenler amin deyin. Gerçekten dirilmiş olan İsa Mesih'i kendi içinize almış olanlar amin deyin. Haleluya. Tanrı'nın bayi ediyor iman içimizdedir. Dolayısıyla içimizde Tanrı kalıyor. Eğer bizde o iman yoksa Tanrı bizde olmaz. Bugün bugünkü metine baktığımız zaman 3. ayet ne diyor? İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır diyor. Tanrı onların arasında yaşayacak diye söyledi. Yani bu son çağda o görkemli gününde o görkemli günü hakkında anlatıyor. Sonuç olarak siz ve benim gideceğimiz bir yer oluyor. Yani o yere biz gidiyoruz. Bugün yanlış yaptıysa o yere doğru yürümemiz gerekiyor. Yani bu bir prensipti. Bu dünyadaki bütün şey gökteki gerçek şeyin örneği oluyor ve gölgesi oluyor. İkinci ayet ne diyor? Yukarıda ikinci ayet ne diyor? Kutsal kentin yeni Yeruşalim'in gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güve için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Burada önemli bir şey var. Bu yeni Yeruşalim. Yeni Yeruşalim gökten geliyor. Yani bu bir prensiptir. Ve şimdi artık son. Bu dünya bittikten sonra yeni çağ. Yeni çağ açılırken yetkin bir şey geliyor. Gelin güveyi bekliyormuş gibi oluyor. Yani bu ansızın ortaya çıkmış olan bir şeydi. İsa Mesih bu dünyadayken sürekli mesela insanlar senin öğrencilerin niçin oruç tutmuyor diye sorduğu zaman İsa Mesih dedi ki güvey varken nasıl oruç tutabilir? Güvey kaçırılacak o zaman oruç tutacak dedi. Yani düğün hakkında çok örnek gösterdi ve 10 gelin hakkında da anlattı. Ondan sonra kutsal kitapta eski antlaşma kitabında da yani aynısını çok anlatıyor. Hosea kitabında seninle evleneceğim diyor. Doğruluk ve adaletle evleneceğim diyor. Ve elçi Paulus da mesela ben çok gayret ediyorum. Çünkü temiz bir gelin olarak İsa Mesih'i nişanlamak için bunu yapıyorum diye söyledi. Efesliler kitabında mesela Mesih ve kilise ilişki ne oluyor? Mesih baş oluyor ve kilise gelin oluyor. Yani bugün Vahi kitabındaki ayette benzeyen bir şey oluyor, şey var. Vahi 19 7. ayet, 8. ayeti hep beraber okuyalım. Hep beraber okuyalım. Sevinelim, coşalım, onu yüceltelim. Çünkü kuzunun düğünü başlıyor. Gelini hazırlandı. Giymesi için ona temiz ve parlak ince keten giysiler verildi. İnce keten kusarların adil işlerini simgeler. Parlak ve temiz ince keten giysiler verildi diyor. Bu ince keten kusarların adil işlerini simgeler dedi. Yani bu ileride bu gerçek olacak bir gerçekleşecek bir iş oluyor. Önceden bunu gördü. Bütün kusarlar ince ve temiz ve parlak ince keten giysiler yani giydi diyor. Tanrı'nın tapınağı aslında çöldeki çağında mesela ketenle yapılıyor. Ketenle yapılan o çadırda kusar tapınak var. Siz ve ben de çadır eğer varsa bu çadır ketenle yapılması gerekiyor. Sanki yani gelin güveyle karşılaşmak için şuşuru olmuş gibi olması lazım. Burada şuşuru diyor. Mesela makas yapıyorsunuz. Bu mesela evlenmeden hemen önce oluyor. Düğünü için hazırlık yapılıyor. Nasıl hazır olmuş olduğunu gösteriyor. Sevgili kusarlar, mesela kadınlar bütün hayat boyunca en güzel, ne zaman en güzel oluyor kadınlar? Kız ne zaman en güzel oluyor? Düğüne girdiği zaman en güzel oluyor değil mi? O zaman ne kadar şuşur oluyor. Çok gayret ediyorlar değil mi? Ama günümüzde ben de düğününü çok görüyorum. Geçmiş gibi o kadar çok gayret etmiyor. Geçmişte daha çok gayret ediyorlardı. Geçmişte mesela bir kere evlendiği zaman çok gayret, çok çabalıyorlar. Özellikle kızlar için düğün şimdikinden daha yani yük oluyor. Daha çok yük oluyor. Bugünlerdeki kızlar ama kadının hakkı çok yükseldiği için ama geçmişte böyle değildi. Bir kuşak önce çok farklıydı ama İsa Mesih'in çağında nasıl olabilir? Daha çok mesela yani şimdiyle çok farklı olabilir. Kızlar daha çok yani hakkı alçak oluyor. Mesela geçmişte kadınlar eşinin yüzünü hiç bilmeden evleniyorlar. Ve her zaman eşini hoşunu etmeye çalışıyorlar. Kutsal kitapta da yani gördüğümüz zaman eşini hoşunu etmediği zaman düğününe hiç girmiyor, bitiyor. Mesela 5 kız düğüne giremedi. Mesela güveyi hoşunu edemediği zaman hiçbir şey yapamaz. Geçmişte mesela kız evlendiği zaman sürekli arardı. Geçmişteki durum şimdi ile çok farklı bu şekilde. Kore'de mesela geçmişte kız evlendiği zaman annem ne zaman tekrar gelebilirim diye söylüyor. Mesela tekrar gelmez. Mesela anne babasının evine geldiği zaman artık azarlanıyor. Sen niçin geliyorsun diye azarlanıyor. Mesela kız evlendikten sonra anne babasının evine dönmemek gerekiyor. Mesela oğul doğurmayınca çok zorluk çekiyor. Sıkıntı çekiyor. Mesela kızlar dışarıya çıkamıyor kolayca geçmişte. sadece kocasına bakıyor. Kocasının sevgisini almak o kadar çok önemliydi. O kadar çok stres arıyorlardı ve onlar mesela gelindi sonra kayınannesi olması lazım. Ondan sonra o kadar çok stres aldığı için yeni gelin gelince üç arıyor ona. Ama şimdi durumu çok değişti. Ama o çağda kızlar sürekli kocasına bakıyor ve kocası için çok iyice hazır olması gerekiyor. Mesela Orta Doğu'da mesela düğününü gördüm. Orta Doğu'daki düğünü. Bugün Kore'deki düğün gibi değil. Yani imanımız geçmişte bu kızlar, gelinler ne kadar kocası için şuşuru olduğu gibi imanımız da aynen bunun gibiydi. Yani burada temiz ve parlak keten oluyor. Ama bu aslında doğru eylem olduğunu, doğru işler olduğunu söylüyor. Biz aynen bunun gibi parlak ve temiz ketenle süslü muyuz? Evet. Teşekkür ediyorum. Cevap veriyorsunuz. Evet diyorsunuz. Tekrar soracağım. Siz temiz ve parlak ketenle süslü musunuz? Sanki biraz cesaretsiz. Evet. Ben de cesaretsizim. Siz acaba gerçekten cesaretli misiniz diye. Günümüzdeki insanlar kendi hobi için çok gayret ediyor. Kendi sevdiği işler için çok büyük tutkuyla çok çalışıyorlar. Bazı insanlar hobi için mesela demir, mesela toprayan insanlar var. Mesela çekiç. Yani evde kadınlar olsun, çocuklar olsun dolaşamıyor. Çekiçlerle mesela dolu evi. Yani her şey çekiç olarak görünüyor. Böyle hobiler çok var. Ama günümüzde Rabbi o kadar çok sevenler acaba var mı? Efesler'in kitabında da söylüyor. Mesih karşısında ne kadar yani nasıl geldiğini nasıl düşündüğünü biliyor musunuz? Sözle temizliyor, kutsal kılıyor ve yücelikli bir kilise kuruyor. Lekesiz, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmayan bir kilise kuruyor. Geçmişte kadınlar gibi kocası için şişli olmuş gibi temiz bir ketenle hazırlanmış oluyor. Bugün sunular yapıyoruz ve hizmet ediyoruz kilisede. Ve kiliseye geldiğimiz zaman yapmamız gereken şey var. Sevmek gerekiyor, paylaşmak gerekiyor. Ve başkasına iyilik yapmak gerekiyor. Ve biz ilişki kurduğumuz zaman biri hastaysa mesela onun için dua ediyoruz ve iyileştirmek için çabalıyoruz. Ve bazı kusarlar mesela yüzü şurat biraz karanlıklı ise mesela teşvik vermek gerek, teselli etmek gerek. Mesela sen çok zorluk çekiyorsun galiba. Yardım edeyim mi derse mesela her şey anlatıyor ve onun için dua ediyoruz. Birbirlerine teşvik ederek, teselli etmek gerek. İbadet yaparken, ibadeti başarmak için çabalamak gerekiyor. Yani bu ne oluyor? Parlak ve temiz keten oluyor. Bu şekilde biz bütün tutkuyla İsa Mesih'le karşılamak gerekiyor. Biz bugün tapınak olup bizim iyi işleri araçlarıyla onu göstermek gerekiyor. İsa Mesih Baba Tanrı'nın isteğini yerine getirmek için ne kadar çok çalıştı. Alçak gönüllüydü ve merhametliydi. Ve kendisini feda etti. Kurban oldu. Ne kadar sabretti İsa Mesih. Şimdi de çalışmaktadır. Ama kilisenin dışında çalışmıyor. Kilisede çalışıyor. Bazı insanlar İman hayatımızı uzun zamandır sürüyoruz ama kişisel hayatı karışmamasını istiyor. Ama biz Rabbin sözünü hatırlamak gerekiyor. Son gününde biz cennet umudunu, cenneti görerek Elçi Yuhanna cenneti gördü ve buna tanıklık etti. Cennetle ilgili umut olması lazım. Umut olması lazım. Biz geçmişte dünyadaki yaşama kapıldı. Dünyayı sevdi. Ama bağışlandı. Şimdi artık cenneti biraz alacağız. Bununla ilgili bir söz aldık. Şimdi artık inançlığımız bütün kendimizde olan bütün şeyler terk edilmesi gerekiyor. Kendi çadır, sonraki kutsal Yeni Yeruşalim, parlak, elmasla dolu, altınla dolu, gerçekten sağlam olan o tapınak olmamız için bugün biz tam bir çadır olmamız gerekiyor. Ketenle süslü ve kocamızı yani almamız gerekiyor. Bizde iman varsa Rab bizimle birlikte oluyor. biz Rab ile birlikte yürüyoruz. O yüzden cesaretli olalım, sabırlı olalım. Cennetle ilgili umutla dolu olalım. Bütün kutsallar birbirimize yardım etmek gerekiyor. Birbirimize cesaretlendirmek gerekiyor. Zor ama başka kişilere cesaret vermek lazım. Birbirine teşvik etmek gerekiyor. Çapeli olması için. O zaman başka insanlar da bize teşvik ediyor. O zaman biz daha çok güçlü olabiliriz. Dünyadaki yaşam zor olabilir. Bedende yaşıyoruz. Geçinme için zorluk çekmekte olanlar da çok var. Ruhsal düşmanlar da çok var. Çevremizde düşmanlar çok var ama cepheli olmak gerekiyor. Birbirimize düşman olmamak gerekiyor. Yardım etmek gerekiyor. İmanımızın çadırı olan imanımızın hayatı gerçekten başarılı olması gerekiyor ve o günü hazırlamamız gerekiyor. İsa'nın adıyla gerçekten diliyorum bunu yapabilmeniz için. Mesela yani ibadet bittikten sonra çok hemen dışarı çıkmaya çalışmamak gerekiyor. Bu doğru değil. Kilisemiz başarılı olması için bu dünyada biz yaşıyoruz. Bu dünya öyle diyarı gibi. Bu dünyada olan şeye sahip olmaya çalışmamak gerek. Yoldan sapmış kişi gibi yani olmamak gerekiyor. Biz bunu yapabiliriz. İsa Mesih bunu yapmamıza yardım ediyor. Zaferli olalım. İsa'nın adıyla gerçekten diliyorum. Kutsal ruhla dolu olalım. İsa'nın adıyla diliyorum. Hep beraber kalkıp dua edelim. Kutsal ruh gerçekten yönlendi. O güne kadar çok güzel, çok temiz, yetkin ve parlak keten hazırlayabilmemiz için Tanrı gerçekten yardım et. Ben ve ailem öyle yapabilmek için yardım et diye Tanrı'dan yardım isteyelim. Hep beraber dua edelim.